Lucien'in endişelendiği kadar vardı. Neredeyse bir yıldır ayrıydılar. Lucien'in artık Michel'den ayrı, kendisine ait odasında bir komodinin üstündeki gümüş çerçeveye yerleştirdiği ve geceleri uykusu kaçtığında saatlerce konuştuğu adam, fotoğrafındaki haline göre hayli değişmişti. Her dem bakımlı, her daim zarif olmasıyla tanınan Abdülhak Hamit, gürleşmiş ak sakalı, eski parıltısını kaybetmiş kılığı ve bozulan sağlığıyla kendini koyvermiş görünüyordu. Öyle ki gönderdiği mektuplardan birinin içinden sakalının kılları çıkmış, Lucien bunları kutsal emanetlermiş gibi titizlikle saklarken, bir yandan da bunu bakımsızlık alameti saymıştı. O günlerde Mustafa Kemal Paşa, Türkiye'nin yeni yüzünü Avrupa'ya göstermek üzere bir vapur hazırlatıp, batılı limanları dolaştırmayı, Türk mallarını sergiletmeyi düşündü. Karadeniz adını taşıyan bu vapur, Haziran ayında hareket edip 2,5 ay boyunca seferde olacak, Barcelona'dan Londra'ya, Amsterdam'dan Marsilya'ya kadar uğrayacağı limanlarda ziyaretçi ağırlayarak bir nevi gezici sergi işlevi görecekti. Hamit de 160 kişiyle yola çıkacak geminin davetliler listesindeydi. Ne var ki çok gitmek istediği bu geziye katılmasına sağlığı engeldi. Zaten Lucien de panayır gezisiyle yorucu bir seyahat tasarısını onaylamadığını bildirdi. Gemide hiç kuşkusuz sizin bulaşmanızdan hoşlanmayacağım bir takım işler de olacaktır notunu eklemeyi de unutmadı. Bir başka mektupta hiç hoşlanmadığı bir arkadaşıyla içki içtiği için azarladı Hamid'i. Budalaca yem olmayın, soyluluğunuzu kaybediyor, kendinizi gülünç duruma düşürüyorsunuz diye yazdı. Yanınızda olmalıyım yoksa öldüreceksiniz kendinizi diye sızlandı. O günlerde gönderdiği bir mektup, çapkın babasının kendisinin yokluğunda rezil olmasından endişe duyan bir kızın sitemkâr nasihatlarıyla doluydu. Tabii Hamit için Lucien'in ne anlam taşıdığını da belgeliyordu.
Milano, 9 Nisan 1926. Efendiciğim, mektubunuzu şimdi aldım. Hasta olduğunuzu söylüyorsunuz ve bu durumun suçlusu benmişim gibi azarlıyorsunuz beni. Sizin hatanız bu. Ve bu kötü haberin beni çok üzmesine rağmen size son mektubumda söylediklerimi tekrar etmekten başka yapacak bir şeyim yok. Kaçın. Son günlerde etrafınızı çeviren insanlardan kaçın. İstanbul'dan aldığım haberlerle sizin inkar ettiğiniz ama sürdürdüğünüz yaşam biçimini biliyordum. Çevrenizde kimler vardı, onları da biliyordum. Ne yazık ki onlardan size hayır gelmeyeceğini de biliyordum. Bazı insanların yaşamları boyunca yaptıkları uğursuz etkiyi bir yana bırakalım. Bunların sizin sağlığınızı da etkileyeceği çok açıktı ne yazık ki. Sürekli dışarıda olmanız ne anlama geliyor? Geceleri başka evlerde kalmak, dost meclisleri, her türlü aşırılık. Sizi bu işlere sürükleyenler arasında yalnızca Süleyman Nazif'i ayıplıyorum. Çünkü o 2 kez suçlu. Niçin sizin ahlaksal değerlerinizi bildiği halde bulunmanızın bile günah sayılacağı bu yerlere götürüyor? Ah, size uygulatmak istediğim tedaviler ne kadar uzaklarda. Ah, işte sonuç. Çevrenizdeki bu insanlar zayıflıklarınızı ve anormalliklerinizi okşayarak öldürüyorlar sizi. Onları nasıl nitelemem gerektiğini bilmiyorum. Ve katil kelimesi çıkıveriyor kalemimden kolayca. Çevremizin ne kadar derin bir etkisi oluyor üstümüzde. Bizi çevreleyen şeylerin iyi ya da kötü olmasına göre kanat çırparak gidiyoruz iyiliğe ya da kötülüğe doğru. Çokluğun birlikten intikamı bu. Yapacak bir şey yok. İyi bir birlik eğer kötü unsurlarla çevrilmişse ilk misyonundan sapıverir. Nasıl bu kadar zayıf ve düşüncesiz olabiliyorsunuz? Yaptığınız bu aptallıklar sizi aşağılıyor. Bırakalım bunu bir tarafa. Bedeninizde yaptığınız tahribatı düşünsenize biraz. Benim tanıdığım uyumu seven, çirkinlikten kaçan siz yok musunuz artık? Allah aşkına vazgeçin bu çılgınlıklardan. Kendinize bakın. Ve sizi maddi manevi açıdan küçülten bu saçmalıklardan kaçınacağınıza dair söz verin kendi kendinize. Rahatsızlığınız beni o kadar üzüyor ki. Sizi daha fazla azarlamaktan vazgeçmeliyim. Yoksa sayfalar doldurabilirim böyle eleştiri ve şikayetlerle. Allah'a emanet ettim sizi.
1926 yazı İstanbul, Venedik. Şimdi Lucien için en sancılı fasıl başlıyordu. Zaten bitmiş bir ilişkinin cenazesini kaldırmak ve ben aslında başkasını seviyorum cümlesinin muhatabında yaratacağı hiddet seline karşı koymak. Bunu göğüslemeye hazırdı. Bir gün bunu göze aldı, Michel'i karşısına oturtup, "Bedenim burada ama ruhum İstanbul'da," dedi. "Bu işkenceden daha kötü bir şey olamaz. Ölüm bile iyi bundan." Michel'in gözlerinde kanatlanıp uçuşan ölümü gördü, ürktü. Bu azabın bir an önce bitmesi için dua etti. Mayıs'taki bir mektubunda Hamid'e "dönmek istiyorum" cümlesini yazdı ve sordu. "Birbirimize kavuşmak için her şeye hazırlıklı mıyız?" Konu vuslat olduğunda gözü kara bir savaşçıya dönüşür, yel değirmenlerine acımasızca kargı savururdu. Savaşa hazırdı ama silahsızdı. Hamid, hasretten şartları düşünemeyecek kadar körleşmişti. Her birini numaralayarak gönderdiği mektupların 150.sini de aynı nakaratla bitiriyordu. "Sensiz hayatım, kuş uçmaz, kervan geçmez, kısır bir topraktan ibaret. Yokluğunla sonsuz ve yeşilliksiz bir sıtmalı bahçeyim. Gel, ne pahasına olursa olsun." Hamid'in tedbirsizliği sebebiyle İstanbul'a dönüşün imkanlarını düşünmek ve taşlarını döşemek yine Lucien'e kalıyordu. Michel onun gitmesini istemiyordu. Ona rağmen gitmekse eşinin maddi desteğinden mahrum kalmak demekti. O halde saraydan kaçan gelin nasıl eve dönecek, geldiğinde nasıl geçinecekti? Daha önceden vaat edilmiş birkaç işi yoklamasını istedi Hamid'den. Bunlar da sonuç vermeyince aile dostları Esat Bey'in evvelce teklif ettiği ama kendisinin karşılıksız diye reddettiği yardımı almaya karar verdi. O arada ailesini ziyarete Liège'e gitti, annesiyle kucaklaştı, babasının mezarına gidip ağlayarak vedalaştı. Miras vasiyet işleri için son evrakları tamamlayıp imzaları attı, artık dönmeye hazırdı. Yağmurlu bir sonbahar günü oradan Hamid'e şu satırları yazdı. "Beni bir hastalık gibi avucunun içine alan o acayip gitme isteğiyle doluyorum yavaş yavaş. Nereye gideceğim bilmiyorum. Bir başka yere. Gitme isteği içinde olmadığım tek yer sizin yanınız. Evcil hayvanlara mahsus bir uysallıkla yerleşip kalabileceğim tek yer sizin yanınız. Ah, kurtarın beni, kurtarın beni. Yanınıza alın, kaçırın beni. Çocukluğumun, evimin, memleketimin hatıralarına kadar. Sizden uzakta titreyen küçücük bir şeyim ancak. O kadar." 1927 İstanbul, Venedik. 5 Şubat Hamid'in doğum günüydü. O yıl 75'ine bastı. Arkadaşları Şair-i Azam'ın 75. yılı için Galatasaray Lisesi'nde parlak bir tören düzenlediler. Halit Ziya, Sami Paşazade Sezai, Cenap Şahabettin gibi devrin ileri gelen kalem erbabının da katıldığı törende Hamid'in şiirleri okundu, hakkında konuşmalar yapıldı, bundan böyle her sene bir tiyatro eserinin sahneye konması kararı alındı. Konferansa katılanlar bu 75'lik çınarın yaşama azmine şapka çıkardılar. Kiminin gözünde her kayan yıldızı vaktinde terk edip yükselmekte olana sıçramayı başaran bir oportunistti o. Kendi ışığı yoktu. Ay gibi üzerine düşen ışığı zekice yansıtıyordu. Kimileri ise tersine, asıl her yükselen devrin ve her devrin yarattığı kadroların ondaki şeytan tüyüne kapıldığı ve şöhretinden yararlanabilmek için ona yanaştığı inancındaydı. Şairin siyasi pozisyonu hakkındaki rivayet ve yorumlar muhtelif olsa da, şahsi pozisyonu hakkında hemen herkes mutabıktı. O, çevresindeki kadın varlığıyla hayat bulan, daha doğrusu ölümü yenme kudretini kadınların zerk ettiği yaşam coşkusundan alan bir erkekti. Ne kadar yaşlanırsa inadına daha genç yaşta kadınlarla birlikte oluyor, adeta onlardan hayat devşiriyordu. Belki de bu sayede yaşıtlarını birer birer toprağa verirken o her yaş gününde biraz daha dinçleşerek sanki ölümsüzlüğe yürüyordu. Son giden Süleyman Nazif olmuştu. Kendisinin 75. yaş gününe bir ay kala henüz 57'sindeki Nazif'i kaybetmişti. Hem de nasıl? Bu can dostunun ağır ateşten muzdarip olduğunu öğrenince yanına bir doktor alıp evine koşmuş ancak onu yatakta perişan halde bulmuştu. Ziyaretin ardından kalkacağı sırada Nazif, "Gel bana, seni göreyim üstad," diye onu yanına çağırmıştı. Nazif'in son söylediği söz de, son gördüğü yüz de Abdülhak Hamit oldu. Kendisine şair-i azam sıfatını yakıştıran adam yoktu artık. Cenazesi parasızlıktan sığındığı kız kardeşinin evinden alınıp yine parasızlıktan teyyare cemiyeti tarafından kaldırılmıştı. Sarsıldı Hamit. Türk edebiyatına ölüm karanlığını sokan adam o karanlık tünelin girişindeydi işte. Sarsıcı olan tünelin kendisinden küçükleri sırasız yutması kadar parasız yutmasıydı aynı zamanda. Yazıyla geçen bir ömrün bedeli, finali bu mu olmalıydı? Şairin girdiği karanlığı hisseden Lucien, "Yalvarırım üzülmeyin" diye yazdı hemen. Ne yazık ki bütün dostlar kaybolacaklar. Kader bu. Buluşma, vedanın kız kardeşidir. Ne var ki bu son teselli cümlesi Hamid'i daha da mutsuz etti. Cümleyi bir daha okudu, Lucien'le yakınlaşan buluşmanın lezzeti ağzında vuruldu. Süleyman Nazif'i kız kardeşinin küçük ahşap evinden, o erken mezardan sonsuzluğa uğurlayan Hamit, bir süre sonra Maçka Palas'taki dairesinde yapayalnız kaldı. İngiliz gelini ve torunları İngiltere'ye dönmüştü. Venedik'te şaşalı bir konaktan kendisine kaçmasını istediği kadına vaat edebildiği şey, Maçka'da bir dairenin küçücük bir odasıydı. Ama Lucien buna razıydı. O sadece geliş masraflarını ve İstanbul'da yoksulluğa düşmeyecek kadar parayı garantiye alma peşindeydi. Kont Michel ona ihtiyaç duyduğu parayı vermediği gibi tutsaklığını, mücevherlerini kilit altında tutacak kadar aşağılayıcı bir mertebeye indirmişti. Lucien bu muameleyle kendisini bakıcısı olduğu evdeki ziyneti soyacak bir hizmetçi gibi hissediyor, sessiz bir öfke içinde humurdanıyor ama bu muamele onu yıldıracak yerde kamçılıyor, aklına koyduğunu yapma konusunda cesaretlendiriyordu. Kendisine karşılıksız yardım vaat eden Esat Bey'in teklifini kabul dışında bir çaresi kalmamıştı. O günlerde Milano'ya uğrayan bu dosta biraz da utanarak yardımını kabule hazır olduğunu söyledi. Tek şartı vardı, yardım Hamid'e yapılacak, böylece kendisi başkasının parasını almamış olacaktı. Dönüş parasını bulur bulmaz pasaport almak için girişimi yaptı. Ve o günden itibaren her şey güzel, her yeri bahar görmeye başladı. Nihayet bir ucu Maçka'da olan bir ipin diğer ucunu tuttuğunu düşündükçe başı dönüyordu. Michel ona 2 aylık izin verdiğini söylese de bunun dönüşü olmayan bir seyahate benzediğini hissediyordu. Lucien yolculuk için gerekli çeki de aldıktan sonra parmaklarında kıvılcımlarla İtalya'dan son mektubunu yazdı Hamid'e. Senelerdir gelip giden hasret mektuplarının sonuncusunu.
Milano, 7 Haziran 1927. Efendiciğim, o çok beklenen an geldi işte. Çoğu zaman geleceğinden umudumu kestiğim an. Her şey yolunda gitti. Geriye kalan formaliteler kendiliğinden çözülecek. Pasaportumu da gelecek hafta vereceklerini söylediler. Pasaportum. Yani aylardır ellerimi ve ruhumu yara bere içinde bırakan demir parmaklığın kapısını açacak olan anahtar. Yakında yanınızda olacağıma inanamıyorum ve korkuyorum. Size bunu nasıl anlatabilirim? Ne bekliyordum ve beni korkutan neydi? Bağlarım bir bir çözüldü. Ama özgürlük alışkanlığımı kaybedecek miyim acaba? Çok geç özgürlüğüne kavuşmuş bir kölenin kısa adımlarıyla. Daha çok uzun süre mi yürümek zorunda kalacağım? Aslında korkmaktan başka bir şey değil bu. Ve biraz da beni çok güzel olan ve güzelliğiyle büyüleyen bir şey önünde hep bunaltan bir sıkıntı. Allah'a ısmarladık. Elim titriyor. Çünkü ben bu elin bir süre sonra sizin elinizde olacağını düşünüyorum. Elveda benim olmuş olan yaşam. Evim olan duvarlar. Aşkım olmuş olan aşk. Efendiciğim, bana siz olmayan her şeyi unutturacağınıza söz verin. Allah'a emanet ettim sizi. Lucien.
Haziran 1927 İstanbul. 15 yıl önce bir Mayıs günü tanışmışlardı. 15 yıl sonra bir Haziran günü kavuştular. Ayrılığı tatmışlardı. Mesafeyi, hürriyeti, hasreti, başka şehri, farklı teni. Varlığı ve mahrumiyeti. Vefayı ve ihaneti. İsyanı ve esareti. Nihayet görmüşlerdi ki, Doruk'ta da, Bodrum'da da eksiklerdi birbirleri olmadan. Lucien 35'ine varmıştı, Hamit 75'ine. Ne kadar vakitleri kaldıysa, kalanı birlikte tüketmeye ahdetmişlerdi. O Haziran sabahı Lucien, kendisini ayrıldıkları yerde bekleyen efendiciğine ilk kezmiş gibi sarıldı. Ve son kezmiş gibi. Geride harap bir evlilik bırakmıştı. Kırık bir yürek. Issız bir konak. Sevdiğinin yanında cennet olabilecekken, sevmediğinle cehenneme dönen bir şehir. İsminin başında Fuzuli duran, hak edilmemiş bir ünvan. Liège'de dul bir ana. İçindeki hatıralarla birlikte satışa çıkarılmış bir ev, miras kavgasına düşmüş kardeşler. Kendisiyle dolu olan yüreğini kanatarak ölüme terk ettiği babasının mezarı. Bu mazinin enkazını arkasında bırakıp, kendisiyle dolu olan bir başka yüreğe koşuyordu. Onu bir daha terk etmemek, pişmanlıkla mezarı başında dövünmemek andıyla. Hamit mi? Vatanına kavuşmuş gibiydi. Evet, Lucien, onun hakiki vatanıydı. Teni toprağıydı. Zülfü, bayrağı. Kolları, boyları. Uğruna öleceği yegane varlık. Onun sözü kanundu. Hasmı düşman, evi devlet. Ve ondan ayrılmak sürgündü. Küslük ihanet, sarılmak avdet. İşte dönmüştü. Kızı, karısı, annesi, metresi, hemşiresi, sevgilisi, hepsi bir bedende buluşup, koşarak ona gelmişlerdi. Bir final hediyesi gibi, bir hayat jübilesi gibi. Lucien Maçka Palas'ın loş dairesine hayretle bakan gözler ve sitemkâr sözlerle girdi. Dördüncü kapının 4 numaralı kapısı açıldığında dar bir koridordan geniş bir odaya geçiliyordu. Burası şairin hem misafir salonu, hem çalışma ofisi, hem istirahat odasıydı. Sağda bir şömine, şöminenin yanında küçük bir hava gazı sobası vardı. Ötede geniş bir koltuk, koltuğun sağında küçük bir masa, karşıda divan tarzı bir kanepe. Kanepenin hizasında duvara dayanmış büyük etajerin raflarında birkaç kitap, arka tarafta metruk kalmış hissi veren geniş kısımda bir kanepeyle birkaç sandalye. Son halife Abdülmecit Efendi'nin fırçasından çıkma kendi tablosu, küçük şöminenin üstünde bir şaka gibi duruyordu. Ve onun karşısında Lucien'in fotoğrafı adeta bir hoş geldin pankartıydı. Lucien yeni çilehanelerini gezerken, İtalyan devletinin ünlü şair D'Annunzio'ya verdiği şahane konutu düşündü. O ihtişamı bu loşlukla karşılaştırınca sinirden küplere bindi. Ama yine de mazinin hatırlanmak bile istenmediği bu geçiş devrinde, eski devirden miras bir şairin peşinen reddedilmek yerine mütevazi bir katkıyla ihya edilmek istenmesi az şey değildi. Bir imparatorluk yıkılmıştı ve bu ikili şimdi onun enkazı altında, yeni devrin uzatacağı yardım elini bekleyecekti. Lucien hemen Hamid'i koruyucu kanatlarının altına aldı. Evvela ona içkiyi, sigarayı yasakladı. Gece hayatını men etti. Hamid'in hala zevk alarak gittiği, etrafında güzel kadınlar toplandığında keyiflenip içki içtiği balolar, davetler bitti. Eve eski nizam geldi. Efendiciğini kalkar kalkmaz o giydiriyor, kravatını bağlıyor, zarafetine itina gösteriyordu. Ona yemekler yapıyor, randevularını ayarlıyor, gazete ve mecmualarda onunla ilgili çıkan haberleri kesip saklıyordu. Kalan zamanında da yardıma muhtaç aileler için dikiş dikiyor, hırka örüyordu. Hamit kendisini terk eden torununa, Lucien ise kaybettiği babasına kavuşmuş gibiydi. O günlerde bir İstanbul gazetesi onun 75. yılı şerefine bir anket düzenlemiş ve devrin edebiyatçılarına Hamit dahi midir diye sormuştu. Kendisine de sordular, şair, şairane bir alayla cevapladı. Dahi değilim, vahiyim, yani düşkünüm. İşte o vahiy, ihtiyarlıkta terk edildiği loş sığınağı nurlu bir semaya dönüştüren kadının yardımıyla yeniden yeşertti solgun kalemini. Ve aşkın altından mürekkebine batırarak çöküş devrinin eseri, gazup bir şairi yazdı.
Yıllar var ki yazmadım bir şey. Olaylar işlemekte ardı arda. Yeter insan kanıyla yazmak için yiyecek sanki bir köpek ölüsü olmuşum. Bir hayvandan vahşi. Türlü türlü kudurmak yazmak için. Sanmayın yer katında bir bodrum. Açmışım gökyüzünde bir uçurum ki içinde ben varım ancak. Anlayan kimse var mı hatırda? Ben eminim ki zamanımızda yazdığım şeyler anlaşılmayacak. Bulmuşum teselliyi bu yolda, ne mutluluk ki yaşlılığımda gece gündüz içenim ben. Bugün oldumsa ünlü, deneyimli bir adam değilim şimdilik elden ayaktan düşmüş. Karlar altında ilkbaharım ben. Volkan ağzında her biten çiçeğim. Yıldırım yağdırır ateş böceğim. Lale bahçesi kıldım bir ağlı. Hani ya nerede böyle yaşlılık? Ya gençlikte var mı devamlılık? Dağlıyım ben fakat yanardağlı. Görmeyenler yüzümle gözlerimi okurken benim bu sözlerimi ne kadar gençmiş yazan derler. Anlayanlarsa benim iç yüzümü, halka ilan için kimliğimi okut Allah için ezan derler. Sanırlar ki biz yok olmadayız. Belki biz yok değil, çok olmadayız. Hazırız çünkü ortalığı karıştırmaya. Onda barış ve dinginliği bozmaya. Hakkı geçersiz kılmaya. Halkı alçaltmaya. Adaleti yok etmeye. Zulmü icat etmeye. Yeter artık, yeter övünmeler. Kendi kendime yaptığım gösterişler. Doğruluk yoludur en sağlam olan, bencil benliğimi kahredip kökünden kopardım. O sahtekar şahı tahtından indirdim. Bir anda göçtü bir alem. Sarayım bugün bu köşe şimdi. Hakka şükretmekse işim gücüm. Münzevi hem de avareyim. Öfkem geçti, sakinim şimdi. Yok canım, ben şaka ettim de. Mescidim önce, şimdi sersemim.